Ayrım 4.
Ama daha çok bir düş yaratığına benziyordu. Evhamlanmayalım, kedi işte bir delik bulmuş girmiş içeri. Yatağın içine döndü. Yeniden uyumaya çalıştı. Kafasının içinde bir ağırlık, bir bulanıklık. Bir an uyandığından önceki varlığını, yaşayışını, kimliğini unuttuğunu sandı. Geçmişiyle ilişiği kesilmiş ya da ömrünün orta yerinde birdenbire yaşamaya başlamış bir insan gibi. Adını sanını hatırlamaya çalıştı, bulamadı. Yarın neydi günlerden, bugün neydi? Ne yapmıştı o gün? Hiçbir şey gelmiyor hatırına. Belleğinde en küçük bir aydınlık bile yok. Beyni donmuş, geçmişle gelecek ortadan kesilmiş, o ara yerde kalmış. Deliriyor muyum dedi, içini dinledi. Bomboş, kapkara, suskun. Deliriyorum diye mırıldandı tekrar. Yumruklarını sıktı. Yumrukları güçsüz. Midesinin üstünde zonklama başlamıştı şimdi. Bir iğnenin ucuyla karnının içinde bir yere, yumuşak etine yavaş yavaş dokunuyor ama iyice batırmadan çekiyorlardı iğneyi. Tanıyordu bu acıyı. Eskiden de böyle acılar duyduğunu hatırlıyordu. Bu tanıdık acıyla yitirdiğini sandığı geçmişiyle arasında zayıf da olsa bir köprü kurulmuş demekti. Sevinilecek bir şeydi bu neredeyse. Bu kez öte yanına döndü. Rahatlar gibi oldu. Zihni gene karanlığa, boşluğa doğru uzaklaşıyordu ki birden gözlerin açık durduğunun farkına vardı. Kapatamıyordu gözlerini. Ne yapacağını kestiremedi. İnanılmaz bir hal. Göz kapaklarına söz geçiremiyor. Birdenbire boşlukta kala kalmış. Kedi orada, tam karşısında. İyice görüyor. Kocaman bir yaban tekiri. Ürperdi. Tanıyordu. Kedi değil, kılık değiştirmiş bir düşmandı. İri, sivri dişleri, dik uzun bıyıkları ile. Tekrar kapatmaya çalıştı gözlerini, başaramadı. Midesinin alt yanındaki küçük sancılar yeniden başlamıştı. Kedinin hırıltısı kulaklarının dibinde. Pist dedi. Sesi bir tuhaf çıktı. Kedi orada, bakışlarında tehdit edici, ürkütücü bir anlam, kımıldamadan duruyor. Arka ayaklarını bükmüş. Kuyruğunu karnının altına kıvırmış, ön ayakları üstünde dimdik. Pist dedi tekrar. Kedi sanki güldü, gözleri kıpkızıl. Soğuk bir terin kapladığını hissetti gövdesini. Şeytan bu dedi, şeytan bu. Kedi durduğu yerde gitgide irileşiyordu. Hırıltısı değişmez bir uğultuya büyüyor, duvarları çarpıp yankılanıyordu. Elini uzatıp itmek, uzaklaştırmak istedi. El ateşe değmiş gibi oldu. Keskin bir ses çınladı kulaklarında. Yırtıcı, korkunç, tiz bir miyavlama, damarlarındaki kanı donduran bir büyücü çığlığı. Soluğunu tutarak bekledi. Karanlığın birdenbire ikiye ayrılacağını, ortalığı korkunç cehennem alevlerinin kaplayacağını bekliyordu. Bir dua okuması gerekliydi. Şeytanı uzaklaştıracak bir dua. Kelime-i şehadet getirmeliydi. Dudakların ucundaydı sözler ama bir türlü kelimeleri hatırlamıyordu. Öylece bir kolun üstüne yaslanmış, çarpıntı içinde ne kadar beklediğini bilmiyor. Kedinin ne zaman kaybolduğunu da fark etmemişti. O da şimdi eskisinden daha karanlık. Çıt duyulmuyor. Sadece o karanlık ve o salt sessizliğe özgü soyut bir çınlama, bir belirsiz uğultu var kulaklarında. Yavaş yavaş sesinin durulduğunu, korkulu bir düşten uyanmaya başladığını hissetti. Karanlık yavaş yavaş hafifledi. Hangi yönden geldiğini kestiremediği belirsiz bir ışık karşı duvarı aydınlatıyordu. Yattığı yerden güçlükle doğrularak başucundaki komodinin üstünde duran gece lambasını yaktı. Oda kapısı aralıktı. İlkin hava akımını düşündü. Canı sıkıldı. Kalkıp kapatmak gerekti şimdi kapıyı, üşendi. Yatağın içinde büzüldü. Sonra düş geldi aklına. Tekrar doğruldu yatağın içinde. Şaşkın şaşkın odanın dört yanına bakındı. Bir kesiklik, bir yolgunluk vardı üstünde. Sırtını karyolanın demirine dayadı, gövdesi ıpıslak. Tanrı iyilikler getirsin. Hayra yormalı. Hayırdır, hayırdır inşallah. Nasıl da yırtıcı, ateş gibi parlayan gözleri vardı. Ya göğsünde solunu tıkayan ağırlığı? Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah diye mırıldandı tekrar. Gülmeye çalıştı, gülemedi. Bir uğursuzluğa işaretti bu düş. Aslında düş gördüğüne de bütün bütün inanmış değil. Kapı aralıktı. Göğsünün üstündeki o ağırlığın, o keskin miyavlamanın öylesine bir gerçekliği vardı ki inanılmamazlık edemezdi. Tüylerin iç gıcıklayıcı dokunuşu parmakların ucundaydı henüz. Sonra o sivri dişler, o dimdik, meydan okuyan uzun bıyıklar. Uykusu kaçmıştı bir kere. Yataktan çıktı. Ceketini sırtına geçirdi. Karyolanın elbise dolabının, hatta komodinin altını gözden geçirdi. Kediden iz yok. Kapıyı kapattı, gitti perdeyi açtı. Soluk ay ışığında yaban bir görünümü vardı bahçenin. Türlü gizemli biçimlerde karaltılar dolaşıyordu ortalıkta. Kuytu köşeli alçak taş duvarlar sınırsız bir boşluğa doğru uzanıyor gibiydi. Renksizliğin korkunç matlığı, ölülüğü vardı her şeklin üstünde. Donuk aydınlık, canlılarla cansızların bütün güzelliğini, bütün çekiciliğini alıp götürmüş. Koca karı, dev ve ecinli masallarının dünyasıydı bu. Üşüdüğünün farkına vararak aceleyle perdeyi kapattı, döndü. Ürküntüsünü atamamış deniz üstünden. Karnında, bağırsaklarında, huzursuzluk diye adlandırabileceği değişik, tuhaf bir ağrı, bir duygululuk. Yorgun ve halsiz, kendini yatağının üstüne bıraktı. Nereden çıkmıştı şimdi böyle korkulu düşler görmek? Ne zamandır böyle bir düş gördüğünü hatırlamıyor. Belki çok eskiden, çocukluğunda, ateşli hastalıkların sayıklamaları arasında. Sonra o kedi. Bunun bir anlamı vardı muhakkak. Aşağı inip tabirnameyi baksa, üşenmeden, ama herhalde iyi bir anlamı olmasa gerek. En çok da göğsünün üstüne basan ağırlık dehşete düşürmüştü onu. Korkunç bir duygu. Soluk alamamak, göğüs kafesinin ezirliğini duymak, öyle umutsuzca çırpına çırpına boğulmak. Bir sigara içse miydi acaba? Bugün çok içmişti. Doğru değildi bu kadarı. Fazlası yasaktı. Duraklıdı. Şimdi yeniden terlemeye başlamıştı. Anlıyordu yavaş yavaş. Ölümdü bu gelen. Göğsüne çöreklenmiş, boğazına yapışmış. Canını almaya çalışan Azrail'in ta kendisiydi. Nasıl da tanımamıştı o çılgın, kıpkızlı yanan gözlerinden. Titremeye başladı. Aldırış etmediğini söylediği ölüm işte böyle gelecekti. Bir gece yarısı, ansızın, göğsüne çıkıp oturacak. Belki de bir öğle üstü. Yağmurlu bir günde. Havanın nemli sırsıklam, doygun, soluk alınmayacak kadar boğucu olduğu bir gün. Farkında olacak mıydı ağır ağır yürüyüşünün, geldiğini yanına yaklaştığını hissedecek miydi vaktinde? Eli kolu bağlı. Karşı koyamayacaktı. Bir düşten uyanır gibi kurtulamayacaktı onun elinden. Yalvaramayacaktı bile. İçinde karnının damla damla kuruduğunu bilecekti. Doyurulmaz bir susuzlukla yanacaktı, kaçacak, sığınacak bir yer bulamayacaktı. Çıldıracak gibi olduğunu sandı. Kocaman başını ellerinin arasına alarak canını acıtırcasına sıktı. Hayır, böyle ölmek istemiyordu. Göz göre göre olmamalıydı bu iş. Bilmemeliydi. Birdenbire hiç haber vermeden gelmeliydi. Ölüm uykusunun arasında bastırıp işini çabucak bitirerek gitmeliydi. Gözlerini yumdu. Neredeydi o gündüzki sakinliği, boyun eğmişliği? Ne vardı sanki küçük bir çocuk gibi paniğe kapılacak? Bir korkulu düş gördü diye böyle bırakımı verecekti kendisine. Birden dehşet içinde gözlerini açtı. Boğuk, yaban, tanınmaz sırıltılı bir sesle "Hayır" diye haykırdı. "Hayır, uyurken ölmek istemem. Tanrım istemem, uyurken olmasın. Yalvarırım, uyurken olmasın." Sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Boğazına bir şeyler tıkanıyor, boğulacak gibi oluyor. Korkusu daha yılgın bir hal alıyordu. Kedi olanca ağırlığıyla hala göğsünün üstündeydi. Sıcaklığını, tüylerinin iğrenç dokunuşlarını yüzünde hissediyordu. Sonra döndü. Koca gövdesiyle külçe gibi boylu boyunca yığıldı yatağına. Sol elini yumruk yapmıştı. Durmadan yastığını yumrukluyordu. Biraz sonra hıçkırıkları kesildi, yorgunluk üstün geldi. Öylece sızdı, kaldı. Duvardaki takvime kendince öleceği günü işaretlemişti. Gene de bir çeşit ihtiyatlılıkla bir hafta öncesiyle bir hafta sonrasında gölgelemişti kara kalemle. Bunun çocukça bir şey olduğunu biliyordu. Ama her geçen gün takvimde bir rakamı karalarken içinde düpedüz, renkli, heyecanlı bir yolculuğa hazırlananların aceleciliğini duyuyordu. Korkulu bir çarpıntıydı bu aslında. Belki de bir çeşit yiğitlik gösterisiydi. Bununla birlikte bütün bu direniş taslamaları koca gün içinde bir iki dakikadan fazla sürmüyordu. O geceden sonra tuhaf, ezik, budalaca bir uyuşukluğa kaptırmıştı kendisini. Aradan bir hafta geçmişti. Donuk, hareketsiz, sıkıntılı bir hafta. Kimseye söylememişti henüz. Öylesine bir kararsızlık içindeydi ki mümkün olsa hiç kımıldamayacaktı yerinden. Böylece farkında olmadan belki de bir şeyler elde etmeyi umuyordu. Kaplumbağalar gibi yavaş yavaş yaşamaya devam ederse hayatın akış hızını ağırlaştırabileceğini sanıyordu. Sonra bu haberi nasıl karşılayacaklarını da bilmiyordu. Acımalar, dövünmeler, üste düşmeler mi? Yoksa kayıtsız tavırlarla inanmazdan gelmeler mi? En iyisi hiçbir şey söylememek, hiçbir şeyi belli etmemek. Gerçi sonuna kadar böyle gidemeyeceğini biliyor, eninde sonunda bir şeyler olacak. Ama bu an olabildiği kadar uzağa atmalı. Ölümünün yakın olduğu bilinirse önüne geçemeyeceği bir takım üzücü, tatsız olaylarla karşılaşacakmış gibi geliyor içine. Bir sıkıntı, belirsiz bir kaygı var yüreğinde. Oğlunun bakışlarında, karısının yüzünde, her zaman görmediği ya da anlamadığı, her zamankinden farklı bulduğu değişik anlamlar sezinsiyor. Köprü üstündeki rastlantıyı yorumlamış değildi henüz. Daha doğrusu bu yorumlamadan çekiniyor, kaçınıyordu bile bile. Bir ağın ortasındaydı. Kız kıvrak bağlanmıştı. Yalnızlığının içine alabildiğine gömülmüş. Yaşayışı bir hafta öncekine göre hemen hiç değişmemişti. Gene aynı perhiz yemekleri, gene aynı sayılı sigaralar. Artık faydasız olduğunu bildiği halde titiz bir dikkatle almaya devam ettiği aynı acı, pis kokulu ilaçlar. Gerçi sigarayı artırmıştı ama günlük hakkından fazlasını yakalanmak korkusuyla bahçenin kıyı bucağında ya da ayak yolunda içiyordu. Yattığı yerde gözlerini tavanın boş beyazlığına dikmiş düşünüyor. Karısının da oğlunun da tavırlarında bir değişiklik olduğu muhakkak. O gün köprü üstünde ne işleri olduğunu sormamıştı. Onlar da kendiliklerinden anlatmamışlardı. O gün doktora indiğini bildikleri halde doktorun ne söylediğini bile merak etmemişlerdi. Hele oğlu daha bir umursamazlık havası içinde. Sanki babasının varlığından habersizmiş gibi davranıyor. Sıkıntıyla kıpırdandı yatağın üstünde. Sabırsızlık da duyduğu ama bir türlü harekete geçmek de bilmiyordu içinden. Günler geçiyordu. Kıymetli, bir daha ele geçirilemeyecek günler. Geçen bir hafta içinde hemen her gün en azından bir kez yoklayan sancılar hiç de oyun oynanmadığını hatırlatıyordu ona. Böyle yatakta sırt üstü yatarak mı geçirecek son günlerini? Ben ölünce ne yapacak bunlar dedi ansızın. Bu soruyu sorarken herhangi bir şey düşündüğü yoktu. Sonra bir takım şekilsiz, bulanık hayaller belirdi gözlerinin önünde. Başını salladı. Kendi kendine konuyu değiştirmeye savaştı. Hayaller geldikleri gibi uzaklaştılar. Gene sancı yaklaşıyordu galiba. İri gövdesinin el verdiği kadar yatağın üstünde tor top olarak bekledi. Bu vaziyete daha iyi savunduğunu sanıyordu kendini. Ağrıların artmasını bir zaman bekledi tasayla. Tehlikenin geçtiğine iyice inanıncaya kadar duruşunu bozmadı. Sonra çekine çekine uzattı ayaklarını. Kan oturmuş gözleriyle çevresine bakındı. Sanki bu arada bir başka dünyaya gidip gelmişti. Her şeyde bir yabancılık. Yavaş yavaş yeniden sancının yaklaştığı sıradaki düşüncelerine döndü. Ama bu düşünceler şimdi çok daha başka bir nitelikte beliriyordu kafasının içinde. Şu iki katlı evle bankadaki 5-10 kuruşundan başka bırakacak bir şey yoktu geride. Bir de tavan arasında 5 para etmeyeceğini bildiği yağlı boya bir takım eski tablolar. Sonra küçük bir emekli aylığı da vardı. Karısına dul aylığı bağlarlar. Evin bir katını oğlan alır, bir katında karısı oturur. Keşke oğlanı evlendirmiş olsaydı şimdiye kadar. Belki bir de torunu olurdu. Severdi küçük çocukları ama büyüyüp ele geldikten sonra ağlamalarına, bağırmalarına, edepsizliklerine katlanamazdı doğrusu bu yaştan sonra. Neyse dedi, gene de Tanrı'ya şükürler olsun. Hiç değilse büsbütün aç açıkta değiller. İyi kötü bir baltaya sap olmuştu oğlan. Karısı da evin bir katında oturur, dul aileyle kıt kanaat nasıl olsa geçinip gider. Böyle bir arada oturmaları iyi değil ama acaba evi sağken karısının üstüne çevirse miydi? Bakarsın oğlan iyi de sattılım diye tutturmuş. Şanssız kadın dedi içinden. Genç yaştaki kocadan dul kalmak. Ona ilk kocasının nasıl öldüğünü sormamıştı. Merak etmemiş değildi oysa. Aynı mahallede oturuyorlardı. Bir iki kere gördüğünü hatırlıyor adamı. İnce, uzun, çökük kavurtlu, hastalıklı biriydi. Verenden ölmüştü ihtimal. Birden karısına karşı için çirkin beslemekte olduğunu fark etti. O adam zayıf, hastalıklı, veremli ölüp gitmişti. Bu kadın onun bütün hayat gücünü kendine almış, onun hayatını sonuna kadar sömürmüştü. Şimdi sıra ikinci kocaya gelmişti. O öldükten sonra da öğretli canlı ve pek şehvetli olmasa da başka erkeklerin hayat gücünü emmeye, kendi canını bu güçle semirtmeye devam edecekti. Gözüne tavanın bir köşesini daha kurmaya çabalayan küçük bir örümcek ilişti. Bir yerde örümceklerin çok yaşadıklarını okumuştu. Kim bilir, belki yarın karısının gözüne ilişir, tavan süpürgesiyle bozuverir ağını. Süpürge sapları arasında can vermek kaderiydi. Böyle oda içine teklifsizce ağa germeye kalkan bir örümceğin. Örümcek orada tavandaydı. Hiçbir ilgi yoktu aralarında. Biri düşünen, yaşadığının farkında olan bir insan, öbürü ince tel bacaklarıyla anlamsız, gereksiz bir yaratık. Acaba bazı dişi örümceklerin çiftleştikten sonra erkeklerini yedikleri doğru muydu? Acaba dedi, benden sonra başkasıyla evlenir mi? Niçin evlenmesindi? Gençti daha. Ama belki de evlenmezdi. Bir zaman yasını tutardı arkasından. Sonra belki bir dost edinirdi. Belki de bu yatağın üstünde. Acaba oğluyla da? Sıkıntıyla doğruldu yerinden. Pencereden dışarı baktı. Bahçe güneş içindeydi. İncir ağacının yatay dalı üstünde iki kedi kavga ediyordu. Yüzünü buruşturdu. O geceden beri nefret ediyordu kedilerden. Görmeye bile dayanamıyordu. Bereket biri kaçtı, öbürü peşinden fırladı. Duvarın üstünden atlayarak uzaklaştılar. Bu yaz bahçeyle uğraşamamıştı. Otlar diz boyu uzamış, kaç kere söylemişti oğluna, bahçe mahcumrunda bile değildi oğlanın. Gelecek yaz kim bilir ne hale gelecek. Ben ölünce mutlaka evi satmaya kalkar o dedi. Buna engel olmalıydı. Bütün ömrünce becerebildiği tek olumlu iş, erişebildiği tek amaç buydu. Bu evdi. Planını kendi çizmişti, taşını taşımış, kerestesini santim santim hesaplamış, yağlı boyasını kendi çekmiş, hepsi bir yana borcunu ödeyinceye kadar göbeği çatlamıştı. Vasiyet yapsam tutarlar mı acaba dedi. Sonra gülmeye başladı. Ne diye kafa yoruyordum ölümünden sonrası için bu kadar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Onlarla beraber yaşamıştı gerçi ama hiçbir zaman onlarla bir olmamıştı. Şunun şurasında 2,5 ay sonra toprak olup gidecek. Yaşayan elbet bir çaresini bulur. Eve girince yıkılmaz anıt değil ya alt tarafı. İsterse sövsünler arkasından. Umrundaydı. Sofada elektrik yanıyordu. Karısının gölgesi vuruyordu buzlu cama. Aradaki tül perdeyi kaldırmışlar. Ütü yapıyordu herhalde. Bu sıcak ütü yapmak akıl kârı mıydı? O açık yakalı ince bluzunu giymişti muhakkak. Eğilip iş yaparken sarkık memeleri görünürdü. Güzel değildi memeleri ama onları öyle sallanırken görmek içini gıcıklardı. Gidip beline sarılıverse şimdi ne der acaba? Kızgın kızgın omurdanır, eliyle iter. İş sırasında sataşılmasından hiç hoşlanmaz. 3 ay sonra öleceğinden haberi olsaydı gene öyle mi davranırdı? Belki acıyacağı tutar, ses çıkarmaz. Belki de tiksinir. Daha şimdiden bir ölüyle yatıyormuş, hissedebilir kendini. En iyisi hiçbir şey söylememek şimdiden. Gürültü yapmamaya çalışarak kalktı yataktan. Bir zaman pencereden dışarısını seyretti. Canı sigara içmek istiyordu ama suçüstü yakalanmaktan çekiniyordu. Durup dururken tatsızlık çıkmasın. İçeri girip de onu sigara içerken görürse vır vır etmeye başlayacak. Kocasının sağlığına düşkün müydü gerçekten o kadar? Belki kocası göz önünde öldüğü için kendini sorumlu sayıyordu. Belki de bunu salt bir evli kadının görevi diye düşünüyordu. Hoş karısının öfkelenmesinden korkması söz konusu değildi elbet. Önemli olan kendisine her şeye rağmen iradesiz göstermek istemeyişi. Beni ne diye sevsin sanki dedi birdenbire. Sevilecek bir yanı olmadığını kendi de biliyordu. Sonra sevgi o şehvetten, alışkanlıklardan, şefkat ve acımadan apayrı. O büyük, o yaratıcı kutsal duygu ile şu zavallı dul kadının ne ilişiği olabilirdi ki? Aşk, insanlara Tanrı'nın en büyük bir bağışıydı. Oysa bu kadın sırf et ve kan, yani sırf can olarak yaşamaktan başka bir şey beklemezdi hayattan. Kendisiyle evlenirken ilk kocasında olduğundan fazla etinin doyacağına, yaşayacağına aklı kestiği için duraksamamıştı. Bir ev, 5-10 kuruş para, bir erkek. Pek öyle fazla zevk almasa da hamurunun mayasının ihtiyacı olan bir erkek. Daha iyisini bulamayacağını da biliyordu üstelik. Aşk gerekti bana, dedi içini çekerek. Brüksel'de, yağmurlu bir gece yarısı. Issız sokakları arşınlayışı geldi gözlerinin önüne. O nasıl bir güzel geceydi. Niçin öyle bir gece daha yaşayamamıştı? Ne tatlıydı o gözlerinden yanaklarına sızan, gözyaşlarının dudaklarındaki tuzlu tadı. Öyle bir daha ağlayabilseydi, kana kana, doya doya. Gözlerini yumdu. Her şey böylece burada biter dedi. Ot gibi yaşamanın değeri var mıydı? Kadınmış, içkiymiş, kumarmış, hiçbiri değil. Bütün hayatını solduran, kurutan, susuzluğu iyi tanıyordu. Bilerek, bilmeyerek, ömrü boyunca o kutsal Tanrı armağanını beklemişti. Ama artık bekleyecek bir şey kalmamıştı. Ölümün çoktan beri bilinen bir sonu. Kocaman bir çarpı işaretiyle tescil etmekten başka bir anlamı yok. Gözlerini açtı, parmaklarına baktı. Damarları bir hafta öncesine göre daha belirgin. Tombul ellerinin üstünde bu çıkık mavi damarların hüzünlü bir görünüşü vardı. Halsizliğinden anlıyordu çabuk çabuk zayıfladığını. Bu parmaklar kuruyacak dedi üzgün üzgün. Bir daha kalem fırça tutamayacak bu eller. Ama niçin olmasındı? Son bir silkinişle kımıldasa yerinden. Ne diye salıveriyordu öyle kendini? Her şey kafasının içinde hazır değil miydi? Bütün yapı olanca ayrıntılarıyla ne zamandır gözünün önünde yaşamıyor muydu? Tekrar yumdu gözlerini. Tuvalinin başındaydı şimdi. Bütün ömrünce bir gün olup nasıl olsa yaratacağını kurduğu büyük eserin üstünde çalışıyordu. Kimsenin bilmediği alev gibi renkler vardı paletinde. Derken bir kız beliriyordu yanı başında. Saçlarında güneşler parıldıyordu. Ufacık kırmızı dudakları vardı. Koyu fırtınalı deniz mavisi gözleri yaş içindeydi. Sıcak, anlatılmaz, saf bir koku yayılıyordu teninden. Ellerini uzatıyordu resme doğru. Tanrısal bir kendinden geçiş okunuyordu yüzünde. Beyaz, ufak, tatlı elleriyle dokunuyordu renklere. Sesi okşar gibi, siz bir dahisiniz diyordu. Size tapıyorum diyordu. Hıçkırarak boynuna sarılıyordu. Öylece yan yana konuşmadan duruyorlardı bir zaman. Sonra yavaşça çekiyordu kendini kızın sokuluşundan. Gözlerindeki yalnız çalışırken kullandığı kalın çerçeveli, kalın mercekli gözlüğünü çıkararak yumuşak gözlerle bakıyordu kıza. Ona çok geç kalmış olduğunu söylemek istiyordu. Ama kız konuşmasına fırsat bırakmıyordu. Tekrar sokuluyordu. Yüreğinin çatlayacakmış gibi telaşla çırpındığı duyuluyordu. Ne önemi var yaşın? Siz dehanızla benden çok daha gençsiniz. Ben duygularımın yoğunluğuyla sizden daha çok yaşlıyım. O zaman sırrını söylemek zorunda kalıyordu. Ben çok yakında öleceğim diyordu. Onulmaz bir derde düştüm ben. Günlerim sayılı. Ben damarları kurumuş ihtiyar bir ağacım. Siz hayat dolu, tatlı, güzel, neşeli bir güvercinsiniz. Benim kuru dallarım size göre değil diyordu. Kız önce inanmıyordu. Ateşle yanıyordu bakışları. Sanki ölüme meydan okuyordu o haliyle. Hayat nedir ki zaten diyordu. Yıllarca bomboş, canlı bir ölü gibi yaşamak mı? İstemem öyle yaşamayı ben. Hayat dolu dolu yaşayabilmektir. Sizinle yaşayıp sizinle ölmek istiyorum. Alın beni, götürün beni, gidelim. 2 ay, koskoca 2 ay var önümüzde. Farkında olmadan 2 damla yaş sızmıştı gözlerinden. Bakışları pencereden dışarıya, sıcakla buğulaşan, titreşen havanın değiştirdiği bahçeye çevrilmişti. İncir ağacının yatay dalı üstünde, az önce kavga eden kedilerden, iri gri tüylüsü yerine gerine tırnaklarını biliyordu. Bahçenin taş duvarında yer yer oyuklar açılmıştı. Biçimi bozulmuş, bakımsız tarlarda, geçen yılki çiçeklerin tohumlarından üremiş, cılız, yabancılaşmış çiçekler vardı. Soluk, sıcaktan yumuşamış, bükülmüş çiçekler. Hep böyle saf, çocukça hayaller içinde geçmişti ömrü. Şimdi çok daha iyi anlıyordu yapacak bir şey kalmadığını. Buruk, acı bir sıkıntı çöktü yüreğine. 3 ayın geçmesini beklemek ne içindi sanki? 3 ay daha acı çekmek, 3 ay daha yaşayışının hiçbir işe yaramayan boşluğunu bile bile sürünmek. Ömrünün geçen 60 yılından farklı olabilecek miydi bu 3 ay? En küçük bir umut ışığı bile yoktu bunun için. Belki çok zengin olsaydım dedi, duraladı. Zengin olmak ne kazandıracaktı ona? Aradığı aşk değil miydi? Hangi para böyle bir çağda?